İlk kez bu kitapla ilk kez karşılaşanlar var. Yani bu çalışmaya katılan herkes aşağı yukarı şey biliyor. Kitabın önemini biliyor. Ondan söz ettik birçok kez. Yani bu ayrıca da 2007 bunun yayınlanışının 200. yıl dönümü ve kongreler bütün dünyada bu konuda şeyler yapılıyor. Kongreler yapılıyor. İnternette var şeyleri, bazılarının programları falan. Yani yapılmış olanlar hakkında bilgim yok henüz. Belki Ankara'da yapıldı bir tane. Yani küçük çapta bir şey yapıldı ve başka yerlerde de yapılıyor. Niye bu kitap bu kadar önemli? Onu anlamaya çalışacağız. Ondan sonra burada en önemli konu bizim için bu kitabın şeyle ilişkisi, Hegel'in bütün dizgesiyle ilişkisi. Yani onu kurduğumuz zaman bu kitabın felsefe tarihiyle ilişkisini kuracağız ve dünya tarihiyle ilişkisini kuracağız. Genel olarak kültür süreciyle ilişkisini kuracağız. İnsanlık olarak düşünürsek, bir evrensel bütün olarak düşünürsek onun durumuyla ilişkisini kuracağız. Yani bu bir şey değil. Böyle herhangi bir felsefe kitabı değil ya da herhangi bir kişisel görüş açımlaması değil. Şeyin imlemini ve önemini anlamaya çalışın. Yani bunu bir seferde ya da kısa bir formülle anlatmak şey değil, pek olanaklı değil. Abartma sanabilirsiniz, büyütme sanabilirsiniz vesaire ve onları zaman içinde olgunlaştıracağız. Yani felsefi çözümlemeler bir dinleyişte, bir okuyuşta yerleşmiyor. Bunu fark ettiniz. O yüzden de çok böyle şey yapmayacağız. Yoğunlaştırmayı aşırı dozlara götürmemek gerekiyor. Biraz şey yapabiliriz, açabiliriz, yayabiliriz şeyleri, temaları. Ama mümkün olduğu kadar kavramsal yoğunlaşma yapacağız, kavramsal düşünme yapacağız, kurgul düşünme yapacağız. Ve en önemli şey kurgul düşünmenin normal, sıradan kurgul olmayan düşünceden farkını görmeye çalışacağız. Kurgul düşünmeyi gördüğümüz zaman bu kitabın anlamını, önemini görebileceğiz. Eğer kurgul düşünceyi görürsek hiçbir şey görmeyeceğiz. Ve şuna dikkat edin, kurgul düşünceye yaklaşamayan ya da onu kavrayamayanlar arasında çok büyük sayıda felsefeci var. Bu sadece felsefeci olmayan bilincin sorunu değil ama kurgul düşünceyi ve diyalektiği yapamayan, kavrayamayan, anlayamayan çok çok çok büyük sayıda şey var. Felsefeci var.
Büyük taş olmadı mı?
Nasıl?
Büyük taş gibi olmadı mı?
Evet. Dediğim gibi bazı şeyler abartma gibi görünecek. Gerçek olup olmadığını ayırt edebilmek size düşüyor. Onu başarabilmek için kurgul düşünceyi yakalayabilmeniz gerekiyor. Kurgul düşünceyi kavramadan kurgul düşünceyi yargılama şansınız yok. Diyalektik şey değil. Sadece iki karşıtın yan yana durması bu. Diyalektik sadece ilişki değil. Diyalektiği yargılayabilmek için, ölçebilmek için onu kavramak gerekiyor. O kavrayış her insan usuna açık. Yani herkes, her beyin, her düşünce sistem, her düşünce, her bireysel düşünce o kavrayışa ulaşabilir. Ama ulaşamıyorlar. Bunun nedenlerini düşüneceğiz. Yani şeyde göreceksiniz, internette oraya mümkün olduğu kadar Hegel felsefesiyle ya da bununla ilgili başka düşünürlerin, tarihçilerin, ekonomistlerin, felsefecilerin falan bakış açısı, Koca Bey'i mesela inceleyeceğiz ya da Marx'ı inceleyeceğiz ya da Lenin'i ya da Charles Taylor'u ya da Hippolyte'i çok sayıda şey var. Yüzlerce, binlerce, on binlerce yorum var. On binlerce. Çünkü ben 15 ya da 20 yıl kadar önceki bir rakamı hatırlıyorum. Üniversitelerde Hegel üzerineydi ya da Hegel'in belli bir çalışması üzerine oradaki incelemelerin sayısı 60 küsur bindi. Yani bunların tabii çoğu öğrenci incelemeleri olabilir, çoğu fazla niteliği olmayan. Ama en seçmeler, en seçkinler su yüzüne çıktılar ve bugün Avrupa'da, Amerika'da başka şeyde, böyle rahat ülkelerde bunlar okunuyor, tartışılıyor ve inceleniyor. Yani bazı insanlar varoluş kavgasını veriyorlar. Irak'ta olduğu gibi ya da İran'da olduğu gibi. Bazı ülkelerde de Kanada gibi, Amerika gibi, Avustralya gibi, Avrupa gibi insanlar felsefe yapıyorlar. Ama yine de o felsefeyi iyi yaptıklarını söyleyemeyeceğiz. Bu da büyük bir taş. Ve bu taşı ölçebilmek için o kurgu şeyi, düşünceyi kavramamız gerekiyor. Ve burada o var. Kurgu düşünce. Bu önemli. Bunu yapmadan Hegel'in dizgesine bakmak, Hegel'in dizgesini eleştirmek komik. Bunu neden komik? Çünkü şey diyorlar, Hegel ırkçı diyorlar. Hegel proto-Nazi diyorlar. Hegel ulusalcı diyorlar. Hegel ulusalcılığı başlattı diyorlar falan filan. Bunları söyleyebilen insanlar yani ya deliler, ya çok cahiller ya da belki de şu an bilmediğiniz başka bir semptomun etkisi altındalar ama kesin ve kesin haklı değiller.
Yani buraya gelip kusur olmayabilir ama onu kullanan kişilerin kusuru tabii.
Yani onu kullanan kişiler derken neyi kastediyoruz? O ya biraz o açalım.
Ya işte de Hitler Almanya'sındaki bir takım bilim adamları da bu işe bulaştı aslında.
Yani ben öyle çok fazla ciddi olarak eğildiklerini görmedim Nazilerin. Naziler her şeyi kullanmaya çalıştılar.
Işte yani.
Evet. Yani şimdi...
Wagner'e varıncaya kadar kullanmaya çalıştılar hocam. Yani şimdi sadece...
O ayrı bir şey. Onların ne yaptıkları... tabii ki yani bu konunun çok fazla detayı var.
Tam altında kalıyorlar yani. Mesela o Hitler'in o sırada var, büyük senfoni orkestrası biliyoruz. Sonra Amerikalılar tarafından yargılandı, Nazilere yaptı, destek.
Onlar, şimdi tamam, o filmi gördük, yani görenler vardı içerisinde. Evet. Onlar artık orası Hegel'e kadar gitmiyor. Yani bu bizi ilgilendiren şeyler, şu an felsefecilerden gelen şeyler olabilir başlıca. Bir de ilgileneceğiz, Marksizmin Hegel'e yaklaşımıyla, bakışıyla, yani Marx Hegel'e doğru mu baktı, doğru mu? Eğer dersek, Marx örneğin, yani Marx'ın kişiliği önemli değil, kendisi de önemli değil, o da aynı durumla karşı karşıya. Eğer kurgu düşünceyi anlayamadı dersek, o zaman Marx'ın Hegel'e yönelttiği eleştiriler geçersiz olacak. Ya da anlak eleştirileri olacak. Anlak bakış açısının ne olduğunu az çok biliyoruz.
Bu tüze ve tarih felsefesi... Kaç yıl arayla?
Şimdi ona bakalım. Hegel'in bu kitabı yazmayla nasıl yazdığı, kaç yaşında yazdı, hangi koşullar altında yazdı. Onu çıkarmaya çalışalım. Yani bunları ben hepsini anlatamayacağım. Bir okuma da yapmıyorum burada. Size bir metin okuması da yapmıyorum. O yüzden onları okuyacaksınız. Yani başka kaynaklardan. Kitaplardan mesela Charles Taylor uzun uzun anlatıyor. Göstereceğim o kitabı size. 40-50 sayfalık bir prelüdü var onun. O dönemin kültürünü anlatıyor. Romantikler, Fransız devrimi var, modernlik ortaya çıkıyor, aydınlanma var. Yani Hegel'in yaşadığı dönem Avrupa tarihinin gibi görünüyor. En sıcak momentlerinden birisi gibi görünüyor. Evet.
Hocam, internetten girersek eğer bana Levent Bey'le öbür arkadaşı vermişti. Hegel'den girersek hayatı eserleri çok güzel anlatılıyor.
Tabii.
Bu mesela 1807'de yazılmış bir kitap.
Şimdi ona geleceğiz. Yani bunları yapacaksınız, yapıyorsunuz da.
Eğer internet şeyini verirsek arkadaşlara herkesin bilgisayarı var, kolay gider.
Hegel'net mi?
Hegel'de.
Evet, Almanca.
Almanca bilenler, İngilizce bilenler.
İngilizcesi de var, İspanyolcası da var. İsterseniz hangisini isterseniz seçiyorsunuz. Türkçesi yok, Fransızcası.
Şimdi ona varsayıyoruz dedik ya, yani burada bu çalışmayı yapabilmek için bu konuda belli bir ölçüde okumuş, incelemiş, yani içine girmiş olmamız gerekiyor. Eğer hiç girmediysek o zaman bir an önce gireceğiz. Bir an önce hızla okuyacağız ve ayrıca da yapacağız. Yani ikinci literatür diyelim, onları okumaya çalışacağız ve yani burada aslında sadece bir kitaba inceleme gibi bir şey yok. Önümüzde duran sorun sadece bu kitabı inceleme değil. Bu kitabı incelemenin anlamı en başta söylediğim şeyler. Yani felsefenin bütününü anlamak, dünya tarihinin bütününü anlamak, insanlığın bütün belirlenimini anlamak. Ve bunlar değil, çok genel şeyler ama içerikleri olağanüstü ayrışık ve ayrıntılı şeyler. Onları belli ölçülerde zaten felsefede yaptığımız sürekli olarak var. Şimdi Şey diyorduk, ne zaman yazıldı? Kısaca, Hegel 1770'te doğuyor. Fransız devriminden 20 yıl kadar önce. Dediğim gibi, o dönem çok sıcak bir dönem tarihsel olarak. Dünya tarihinin şeylerinden birisi. Dönüm noktalarından, kaynama noktalarından birisi. Ve ondan önce Avrupa şeyi düşünün, çok kısa bir dünya tarihi sürecine bakarsak, Mezopotamya kültürü var, arkasından Yunan kültürü geliyor ve Roma kültürüyle devam ediyor bu şey, dünya tarihi. Ve bu arada şeyi dışlıyorduk, Asya kültürlerini, çünkü Mezopotamya'dan dünya tarihinin şey diyelim, bayrağı şeye geçiyor, Yunan tinine geçiyor, Perslerden, yani daha tam olarak öyle. Oradan tarih ilerlemeyi sürdürüyor. Öte tarafta duruyor tarih. Yani Amerikalarda ve Asya'da ve Afrika'da tarihsel bir ilerleme yok. Yunan ve Roma uygarlığının arkasında Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlık İslam tarafından izleniyor. İslam bu dünya tarihinde Helenik kültürle modern Germanik kültür arasında bir özsel bir halka olarak duruyor. Bu Hegel'in kendi çözümlemesinde gözden kaçırılan bir nokta gibi görünüyor bize. Çünkü sadece şey değil, yani Müslümanlık sadece Hristiyanlığın biraz değişik bir versiyonu olmakla kalmıyor. İslamik din dediğimiz zaman, orada Arapları da kapsamak üzere ama daha geniş anlamda, İslamik din dediğimiz zaman, İslamik din felsefede, matematikte, tıpta vesaire, politikada çok şey, özsel ilerlemeler yapıyor Helenik tin üzerine ya da Roma tini üzerine. Ve o ayrıca şey, modern tinin doğuşunda da bir tür altyapı oluyor ya da öncül oluyor. Yani ondan sonra şey, Germanik tin ya da Avrupa tini diyelim, Batı tini dediğimiz şey, o dünya tarihinde belirleyici olmaya başlıyor. Osmanlı tini modernleşmeye çalışmasına rağmen, onun modernleşmesi yalnızca ve yalnızca kendini ortadan kaldırmasında sonlanıyor. Ve Hegel 1800 yıllarında bu kendi dönemini yaşarken, onun arkasında 1500, aşağı yukarı 250-300 yıllık, eğer Luther'i şey alırsak, modernliğin ya da reform, Rönesans'ı düşünürsek, yani Hegel modern dönemin oldukça olgunlaşmış bir aşamasında ortaya çıkıyor. Bu önemli. Yani çünkü Hegel'den sonra felsefe ne oldu gibi bir soru var. O Hegel'in şeyini, boyutunu ya da ölçüsünü iyi anlayabilmek için o şeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Hegel'in modern dönemin neresine oturtacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yani modern dönem olgunlaşan bir dönem olduğuna göre, onun hemen Luther'i izleyen 1500 yılları ve 1600 yıllarında, yani 16. ve 17. yüzyıllarda yani olgunlaşmakta olduğunu görüyoruz ama henüz şey değil, çok belirleyici bir noktaya gelmiş değil. Aydınlanma 18. yüzyılda mayalanıyor ve Fransız devriminde kendini bir yerde gösteriyor, etkilerini. Değil mi? Yani Hegel'in şimdi Osmanlılar o dönemde kendi dünyalarındalar ve hemen hemen bu Avrupa'da olan gelişimlerle şeyleri yok, pek bir kontakları yok. Haberleri yok, anlayamıyorlar. Ama belli bir ölçüde de orada olan biteni bir şekilde çok yetersiz bir düzeyde inceliyorlar. Yani Türk tini, o Osmanlı tini daha doğrusu, Batı'daki modernleşme ile bütünleşebilmiş bir şey değil. Belki Ruslar daha çok bütünleştiler. Yani bir Dostoyevski çıkmadı şeyde, Türkiye'de bir Çaykovski çıkmadı. Daha geleneksel kaldı Türk tini ve o da şey, yani Avrupa'daki din farkı olabilir. Orada bir duvar var. Yani Avrupa ile bütünleşemedi Osmanlı ama sanıldığından çok daha fazla bütünleşti. Yani ve bugün Türkiye'nin bu şu anki tarihsel durumu, dünyadaki stratejik durumu o şeye bağlı. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel özelliklerinin şeyi, bir sonucu. Yani Batı ile ilişkilerine bağlı olan bir şey. Efendim?
1800'lerdeki yenileşme hareketi de başladı.
Tabii. Yani biraz geç gitti, biraz ağır gitti ve neyse o ayrı bir konu. Şimdi bu kitabın yazıldığı dönem 1800 yılları, Almanya'da şey var, romantik dönem var. Sturm und Drang, bu şey, Goethe, Schiller falan onlar başlatıyorlar biliyorsunuz o şeyi, romantik dönemi.
Romantik dönem ve aydınlanmayı bir mi tutuyorsunuz,
ayrı mı
tutuyorsunuz?
Yani tam olarak ben tarihlerini karıştırdım biraz. Tarihler şöyle.
Romantik dönem
diyor,
aydınlanma mı başlıyor yoksa ikisi birbirinden mi?
Ana hatlarda şöyle bir şey var, çözümler var. Ana hatlarda vereceğim. Modern teen, aydınlanmanın belirlediği bir teen. Yani modern teen bugün de aynı, bugün için de aynı kavramı kullanabiliriz. Modern teen karakterinin bir yanını aydınlanmadan aldı. Bütünüyle aydınlanma işte modernlik diyemeyiz. Ama aydınlanma pek çok belirlenimiyle modern teen'in hazırlayıcısı oldu. Yani romantizm aydınlanmaya bir tepki olarak doğdu. Çünkü aydınlanma deyince şeyi okursanız çok iyi olur. Sitedeki yazıyı, aydınlanma ve romantizm üzerine onu bir daha dikkatli okursanız bunlar nerede çatışıyorlar ve temel belirlenimleri neler? Onlar çok önemli. O konularda çok aslında yeterince şey yok. O kavramsal olarak olgun çözümleme yok. Yani ben pek şeyde de görmedim. Batı literatüründe de görmedim. Genel hatlarda doğru söylüyorlar. Yani aydınlanma modernliğin temel momentlerinden birisi. Tamam. Türkiye'de bu yeni anlaşılıyor. Yani 20 seneden beri onu şey yapmaya çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Aydınlanma bugün hala etkisi süren bir bilinç biçimi. Aydınlanma rasyonalist olarak biliniyordu ama aydınlanmanın temel belirlenimi rasyonalizm değil. Yani boş inanç karşısında boş inancı reddetmeyi ussalcılık ya da rasyonalizm olarak görürsek tamam, aydınlanma boş inanca karşı savaştı. O anlamda rasyonalist. Ama aydınlanmanın rasyonalizmi öyle bir karşı savla belirleniyorsa bu biraz yetersiz. Rasyonalizmi tanımlamak için. Descartes'i, Leibniz'i, Spinoza'yı falan aldığınız zaman esas rasyonalizm bunlardı. Bunu ayırt edeceğiz. Yani çok önemli bu. Rasyonalizm, asıl rasyonalizm ve aydınlanma sıfatlı rasyonalizm aynı şey değil. Bunun bir kanıtı olarak şeyi görüyoruz. Voltaire, Newton, David Hume, John Locke ve Immanuel Kant. Bunlar asıl aydınlanmanın şeyleri, düşünürleri. Bir daha söyleyeyim. Voltaire bir numara. İki numara David Hume ya da John Locke. İkisini yan yana koyabiliriz. Ondan sonra bütün yararcı şeyler, İngiliz yararcıları, Jeremy Bentham vesaire, John Stuart Mill, bunlar şeyler, deistler ya da ateistler. Yani şey açısından boş inancı saldırılarını bir yerde şeye kadar götürebiliyorlar. Tanrı tanımazlığa, ateizme kadar götürebiliyorlar. Ve ondan sonra görgücülük, kuşkuculuk zaten bir yanıyla ateizm olarak görülebilecek bir şey. Buna kavramsal, yani yorum olarak görmeyin. Çünkü bakın işin mantığına, kuşkuculuk hiçbir şeyin kesin ya da net, açık olarak öyle olduğunu söyleyemez. Öyle olabilir ya da olmayabilir diyelim. Tanrı vardır ya da yoktur. Yani kuşkuculuk en azından şey olarak, olasılık olarak ateizme açık bir bakış açısı. Şey öyle değil. Dinsel bilinç öyle değil. Dinsel bilinç inancı konusunda kuşku duymuyor. Rasyonalistler din adamları değiller. Onu kafamızdan kesinlikle atalım. Yani felsefecilere, Nietzsche'nin kendisi başta olmak üzere pek çok düşünür şey diye bakıyor. Klasik felsefecilere ya da idealist felsefecilere ya da rasyonalistlere. Bunlar tanrı bilimci falan diye görüyorlar. Yani o bir şey, düşünülmeden söylenen ve sübjektif bir suçlama gibi görünen bir şey. Aydınlanma kuşkucu olduğu ölçüde ateizme açık ya da deizme gittiğini şey yapabiliriz. Deizm ve ateizm bunlar kuşkuculukla bağdaşabilen bakış açıları. Bunların karşısında bir de şey var. Yani aydınlanma Fransa'da yoğunlaştı, odaklaştı. Fransa'daki durumu Almanya'daki ya da İngiltere'deki durumla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü Almanya'nın yarısı protestan, İngiltere'nin çoğu protestan ve oralarda protestanlığın kendisi boş inancı sildi. Protestanlık Katolik'ten çok ayrı. Hegel'in yaşadığı kültür şey değil, İtalya ya da İspanyol kültürü değil.
Benim sorma sebebim biraz oydu. Yani mesela
niye Alman romantizmlarda Fransız romantizmi yok? Yani
Fransız romantizmi de var.
Hayır, var da senkronize değil ama eş zamanlı değil onun.
Şimdi her romantizmin kendine özgü şeyleri var. Yani Doğu romantizmi, mesela Goethe, romantizmin yeri Doğu'dur. Goethe ya da Schlegel, Friedrich Schlegel de olabilir birisi.
Yani hayır, şey bu yani Alman romantizmiyle aydınlanma paralel.
Aynı zamanda.
Türkiye'de öyle değil de onun için diyorum. Yani bu hani
ona geliyoruz.
Olmamalı.
Şöyle diyelim. Fransa'da Jean-Jacques Rousseau romantizmin ilk tetiklemesini yapan düşünür olarak kabul ediliyor. Jean-Jacques Rousseau da şey değil. Aslında bütünüyle romantik olarak sınıflandırılacak bir insan değil. Büyük ölçüde rasyonalist ve toplumsal sözleşme şey. Ana hatlarında Hegel'in ve daha, yani Hegel'den önce de şey Kant'ın kabul ettiği bir şey. İnsanın özgürlüğü konusunu getirmesi, yani herkesin doğuş, yani evrensel özgürlük kavramı ilk kez şeyde var. Toplumsal sözleşmede ya da Jean-Jacques Rousseau'da var. Ama Jean-Jacques Rousseau aynı zamanda romantizmin yani kişiliğinde onu görebiliyoruz. Jean-Jacques Rousseau'nun kendisinde romantik eğilimler görebiliyoruz. Mesela nerede görüyoruz? Şeyde görüyoruz. İnsanların eşitsizliğin kökeni filan, o, eğer o incelemelerine baktıysanız orada yabanlı insanın durumunu yüceltiyor. İnsanın doğayla bütünleşmesine belirli ikircimlerle şey yapıyor. Sanki uygarlığa karşı iyi alternatifmiş gibi kabul edebiliyor. Bunlar romantik gelebilecek şeyler. Doğanın yüceltilmesi, duygunun yüceltilmesi. Yani yine onda var, duyguların tamamıyla serbest, özgür bırakılması. Özellikle eğitimde, çocukların yetiştirilmesinde onu savunuyor. O da romantik bir şey, tutum. Duygunun şeye, usun sınırından özgür bırakılması. Romantizm, Fransa romantizme şey değil, yabancı değil, tam tersine eğer Jean-Jacques Rousseau'yu Fransa kültürünün içine itersek, ki değil, kendisi İsviçreli, bir protestan kentin ürünü Jean-Jacques Rousseau, şey değil, Katolik bir kültürün ürünü değil. Ama yine de Fransa kültürünün içinde sersek o zaman romantizm, ayrıca Fransa'da yazarlar, ressamlar, müzisyenler falan, yani Fransa şey değil, romantizme karşı değil.
Romantizm ve rasyonizm bir arada olamaz. Hayır, bir şey yani anlar olmak sanki taskı bir yapısı var gibi de ama
farklı gibi değil, kesinlikle mesela, farklı.
Hayır, mesela Fransa'da şey
biraz yüksek sesle, biraz daha yüksek sesle kayıt.
Romantizm daha romantizm önce başlamış, aydınlanma daha sonra gelmiş olabilir. Yani
olamaz.
Almanya'da ya senkronize bana şimdi, o enteresan geliyor.
Romantizmi şöyle tanımlarsak o zaman bu olmaması gereken bir şey. Romantizm modernizme bir tepki. Ya da modern usun soğukluğuna, duygusuz modern yaşam, biliyorsunuz betonlaşma, kentleşme daha o dönemde Fransa'da, Almanya'da insanları rahatsız etmeye başlayan bir şey. Modern insan aslında burjuva karakter, modern insanın prototipi ve bu insanın yaşantısında duyguya, inceliklere, güzelliklere yer yok. Çünkü iş adamı bu. Sürekli olarak işiyle meşgul durumda. Onun ya onun sorunlarıyla uğraşıyor ya kar hazzı içinde yaşıyor falan. Yani Burjuva aydın tipi, yani Voltaire tipi çok daha uygun. Rousseau gibi değil. Rousseau şey istiyor yani kenti bırakıp kırlara yerleşmeyi, bir köyde yaşamayı, bir göl kıyısında yaşamayı falan. Bunlar romantik şeyler. Bunu öneriyor ayrıca yani Rousseau. Sadece kendisi istemekle kalmıyor, hatta yapıyor da. Ama şey, modern insan yani burjuva, bu şey, iş adamı ve öte tarafta şeyler, zanaatçılar falan bunlar da öyle. Yani bir insan kendini şey veriyorsa günde 10 saat, 12 saat iş dünyasında tüketiyorsa o insan artık insanın asıl insan taraflarından yoksun kalmaya, onları unutmaya başlar. Bu bozulma bir tür, öyle diyebiliriz. Buna karşı, yani varoluşçu bir şekilde belirlenmeye başladığı zaman, daha sonra bu varoluşçuluğun da şeyi, tepki gösterdiği yaşam ya da varoluş tarzı değil mi? Şeyler, nihilizm de buna bağlı. Ve romantizm, bu modern varoluş biçimine duygusal tepki diyebiliriz. Nihilizm, modern varoluş biçimine karşı duygusuz tepki. Romantizm ve nihilizmi karşılaştırın. İkisi de aynı şeye sırtlarını dönüyorlar, aynı kültür biçimine tepki göstermeye başlıyorlar. Ama romantizm duyguyu özgür bırakırken, eğer duygu ölmüşse, duygu duyamaz anlamında insan bireyin duygu duyamaması ya da duygusal yanının zayıflaması onu düşünürsek o zaman modern yaşama olan tepki romantizm olarak değil nihilizm olarak ortaya çıkacak. Duygusuzluk olarak ortaya çıkacak. Albert Camus'da olduğu gibi. Özellikle. Duygusuzlaşma var. Yani duygusuzlaşma kültürel bir şey. Normal olarak Homo sapiens'in duygusal bir özü var ve bunu özgür bıraktığı zaman bu açılır. Yani insan seven bir varlık olur. Duygusuz insan seven, sevme yeteneğini kaybeden bir insan. Nihilist böyle. Ve varoluşçuluk bunun biraz daha sonraki bir anlatım biçimi. Postmodernizm daha da sonraki bir şey. Yani bugüne versiyonu bu aynı nihilizmin. Romantizm tam tersine orada modern yaşam romantizm şeyi, duyguyu modern yaşamın elinden kurtarmaya çalışıyor. Yani bunlar duyguyu öne aldıkları için usu geri plana atıyorlar ve usu bu kadar uzaklaştırdıkları için kendilerinden saçma sapan kurtuluş ya da çözüm önerileri de getiriyorlar. Mesela Novalis, romantik Novalis şey istiyor, Katolikliğe geri dönüşü istiyor. Çünkü Protestanlık modernitenin yine şeyi belirlenimi ve Katoliklik şey değer gibi görünüyor ona. Onları inceleyebilirsiniz. Şimdi Hegel'in yaşadığı dönem aslında bu az çok ana hatlarını gördük şeyin ortamı. Modernleşme var. Almanya'da bu daha ağır gidiyor diyorlar Avrupalılar. Yani İngiltere'de en hızlı gitti. Fransa'da çok sert ve kanlı oldu modernleşme sürecinde. Fransa başka yerlere göre çok daha şöyle dersek şey mi oldu? Sert, kanlı, terörist bir süreç yaşadı. Yani bugün bu tam olarak terör değil bir şey.
Katolizm, Katolik.
O neden öyle? Yani İngiltere şimdi Protestanlık ve Katolik arasındaki çatışmalar Avrupa'da çeşitli ülkelerde, çeşitli şeylerde, dozlarda yani hepsinde aynı dozda yaşanmadı. Bazı yerlerde Protestanlık kolay yayıldı. Bazı yerlerde zorlu oldu. Mesela Almanya'da gördük işte şey 50-50 yani Protestan ve Katolik oranı şu an bugünkü nüfusta bile. Ama şeyde kuzeyde İskandinavya'da falan İngiltere'de oralarda neredeyse %100'e yakın Protestanlaşma var. Onun dışında güneyde Katolik din, Katolik kilise şey yaptı. Kendini korudu. Yani İtalya Reformasyonu püskürttü. İspanya, Portekiz, acı kuzeyde İrlanda şeyini korudu. Fransa'da Katolikleri yok etti. Yani Fransa'da Calvin var biliyorsunuz Fransız Calvin şey. Daha sonra Calvin aslında düşün yani İngilizler Calvinist oldular ama Fransızlar Calvinizmi kendi topraklarından sildiler. Çeşitli katliamlarla ve o kendi ülkelerindeki Protestan nüfusu 17. yüzyılda yani bir yüzyıl, yani Protestan çok hızlı yayıldı kuzeyde. Bir yüzyıl içinde, ilk 50 yıl içinde yani Martin Luther'in o kilise kapısına tezlerini asmasından sonraki 20-30 yıl içinde şeydi, pek çok yerde, ya Protestan kazanacağı yerde kazandı. Fransa'da Katolikler çeşitli nedenlerle, Latin olmaları, Fransızların karışık olmaları ya da İtalya'ya yakın olmaları, Papa ile ilişkileri vesaire bütün bunları dikkate aldığımız zaman Fransa'da Katoliklik Protestanlığı şey yaptı, yok etti. Ve bu Fransız devrimine gelindiği zaman Fransa'da din adamları sınıfı Fransız devletini kontrol eden üç güçten biriydi. Yani Fransa'da kral bunların hepsinin üstüne çıkıp o Louis'ler devleti gerçek bir devlet haline getirmeyi başaramadılar. Bir tarafta aristokratlar, bir tarafta din adamları. Sonradan üçüncü sınıf denen şey o burjuva sınıfı, işte kentli sınıf. Onlar da devlete sonunda devlet onların eline kaldı ama tabii o Fransız devriminin arkasından oldukça yani çok olaylı ve alt üst oluştu bir 20-30 yıl kadar ya da 40 yıl kadar bir şey var, süre var. Şimdi Fransa'nın şey modernleşmesi o yüzden problemli oldu. Yani Fransa her zaman Avrupa'nın en geri kalan ülkelerinden biri oldu o yüzden.
Ama romantik bir şey yani kendini de kaybeden şimdi bu yani gözlediğim bir şey. Acaba hani niye böyle ki? Şimdi önce Hegel'le başladı. Daha sonra Fichte'ye geçti galiba. Yani bu bir aydınlanmayı Hegel ilk topu vardı ya sanırım anlamaydı.
Hayır. Ondan sonra Hegel aydınlanmacı değil.
Ondan sonra
Hegel aydınlanmacı değil. Aydınlanmacılar, lütfen not alın. Bunlar en başta Voltaire ve Fransız şeyleri, aydınlanmacıları var. Frederick Capuçon, ben onu haftaya getireyim. Aydınlanma cildi var, onu mutlaka alın. Yani aydınlanmanın doğru bir haritasını kafamıza koymak zorundayız. Fransa'da Voltaire, ondan sonra İngilizler arasında görgücüler. Yani John Locke ve David Hume başta olmak üzere yararcılar. Almanya'da aydınlanma kampında sayılacak olanlar şeyler. Özellikle Kant. Yani şey var, Kant'tan önce Wolff var. Aydınlanma Almanya'da çok şey oldu, etkisiz oldu. Yani Fransa'daki gibi değil. Fransa'da asıl aydınlanmanın şeyi, evet, çimçer suyu şey yapıyoruz. Yarım saat detaylar herhalde. Şimdi burada Hegel'le, buna tekrar döneriz. Tekrar döneriz, bu çok önemli ve...
Hocam bir şey söyleyeceğim. Fransa'da benim anladığım kadarıyla siz söylediğinizde şey çıktı. İllüstrasyonist düşünce hakim diye anladım ben Fransa'da. İngiltere'de de empirist, yani tecrübeye dayalı düşünce hakim.
Fransa'da materyalist düşünce hakim demek daha doğru. Rasyonalist
düşünce.
Fransa'da materyalist düşünce hakim demek, egemen demek daha doğru.
İngiltere'de de tecrübeye dayalı empirist düşünce hakim.
Evet.
Ve bunların tamamı aydınlanma alınıyor.
Evet. Aydınlanma tini dediğimiz zaman
orada... İkisi neden mi aydınlanma?
Efendim?
Yani materyalist, rasyonalist düşünceyle Descartes'le beraber işte bu öbür tarafta da İngiltere'de tecrübeye dayalı yani empirist düşünce, bu ikisi neden mi aydınlanma?
Şimdi aydınlanmanın şu görgücülerle bağlantısını koyduk. Yani görgücüler, kuşkucular daha doğrusu aydınlanmanın özel bileşenlerinden biri oluyorlar. Şeye gelirsek, görgücüler eğer aydınlanma tinini belirleyen, düşünce olarak belirleyen bakış açısını sağlıyorlarsa bu görgücülük şeyi dışlayacak, rasyonalizmi dışlayacak. Yani Kartezyen rasyonalizmi, Descartes'in rasyonalizmine ve şimdi rasyonalizmin rasyonalizmden ne anlayacağız? Bu önemli. Yani Descartes, Spinoza, Hegel ve daha gerilerde Farabi, daha da gerilerde Aristoteles ve şey. Şimdi, rasyonalizm şey değil, görgücülükle bir değil. Görgücülük, aydınlanmanın karşısında olduğu için normal bilince, yani felsefesiz bilince rasyonalizm olarak görüldü. Ve bugün onlar aydınlanmaya uz çağ dedikleri zaman, anlatmak istedikleri şey, aydınlanmanın boş inanca karşı olduğu. Yani boş inanç ustası. Gidip işte bir o Katolik kilisenin mas ayinindeki şarabı içmek, ekmeği yemek, bu İsa'nın kanını ve İsa'nın etini yemek falan demek değil. Yani bu boş inanç Katolik kilisede bugün de var ve şeyler bunları reddettiler, aydınlanmacılar. Bu ya da kuşkucular, deistler, ateistler vesaire. Aydınlanmanın rasyonalizmi, gerçek rasyonalizm değil. Yalın olarak böyle formüle edebiliriz. Çünkü kuşkuculuk rasyonalizmle bir değil. Aydınlanmanın karakteri kuşkuculuktur. Daha sonra şeyi gördüğümüz zaman, yani burjuva karakterin bir faktörü olarak, momenti olarak yararcılığı gördüğümüz zaman, yararcılık da şey, kuşkuculukla bağdaşabilen bir bakış açısı. Yani yararcılık rasyonalizmle bağdaşmaz. Eğer izleyebilirseniz, çaba gösterin, yararcılık rasyonalizmle bağdaşmaz diyelim. Yararcılık görgücülükle ve kuşkuculukla bağdaşır. Yararcılık rasyonalizmle niye bağdaşmaz? Çünkü rasyonalizm, yani gerçek ustalcılık, bir şeyin ya da bir davranışın, bir durum, bir insan şeyinin, yargısının yararlı olduğu için moral olarak doğru olması gerektiği vargısına izin vermez. Rasyonalizm duyuncu yararın önüne koyar. Yararcılık yararı duyuncunun önüne koyuyor. Düşünebiliyor musunuz? Aydınlanmanın etiği yararcı etik. Evet, yararcılık, aydınlanmanın hepsi de. John Locke, David Hume, John Stuart Mill falan bütün bunlar işte aydınlanma felsefecileri ve hepsinin etiği aynı noktaya odaklanıyor, yararcılık. Yararlılık demek, yararın iyi olarak belli olması demek. Bir şey doğru ama yararlı değilse, moral olarak doğruysa ama yararlı değilse, o İngiliz görgücüleri orada duyunca izliyor. Genel olanı yapıyor. Haz, hedonizme varan versiyonları var yani onu. Yine bunları felsefe tarihlerinden inceleyebilirsiniz. Bu aydınlanma ne karakteri?
Bu da söylediğiniz yararlılık sağlığını.
Evet. Şöyle alacağım çünkü.
Kavramsal olarak yararcılık doğru olan, ama, doğru evet. olan, gerçek olan aynı zamanda yararlı olması gerekmez mi?
O uzun vadede öyle ama kısa vadede yani bir yalan söyleyerek şey yapacaksan, para kazanacaksan ve bu yararlıysa orada yalan söylemek şey değil. Ama orada arkadan bloke olacak, tam şeyden. Sanırım. Şimdi, yararcılık, aydınlanmanın karakteri, etik bakış açısı, yararcılık. Yani çok ayrıntılara girmeyeceğiz, ben anahtarı vereceğim ama mantığını görebiliyoruz. Yararcılık diye bir şey var, burada yararcılık özelliği, yarar kategorisi, etik denilen, yani etik felsefesinin şeyini arkesi olarak, iklesi olarak almak, yararcılığın anlamı bu. Ve bu rasyonalizme uygun değil, ya kuşkuculuğa ya da görgücülüğe uygun bir şeydi. Rasyonalizm, Descartes, yani Descartes, şöyle diyelim, Descartes, Spinoza, o ikisinin temsil ettiği team, dünya bakış açısı, dünya görüşü aydınlanmaya ait değil. Çünkü ayrıca da olgulardan şey yapmıyoruz, çıkarsama yapmıyoruz. Ama onların kavrama uygun olmaları gerekir. Yani biz aslında aydınlanmanın kuşkuculuk ya da görgücülük olduğunu söylerken bu bir kavramsal bağlantı. Realitenin bu kavramsal bağlantıya göre işlemesi gerekir, işliyor. Felsefede de işliyor. Şey görüyoruz, görgücülerin, David Hume, John Locke ve başkaları, bunların özellikle Voltaire baralarında ve tabii Newton var, Newton da şeye ait. Aydınlanmaya ait yani. Bunların Avrupa'da ussal ya da rasyonelist düşünceyi temsil eden felsefecilere karşı çok sert ve sıkı bir kavga verdiklerini görüyoruz. Yani Descartes, Spinoza, Leibniz bu şeyin aydınlanma düşünürlerinin şeyi oluyor, hedefi oluyor. Onu da görebilirsiniz. Yani araştırmaya bulabilirsiniz, kaynakları falan okuyabilirsiniz. Örneğin Newton'un Leibniz'e karşı şeyi sağlıyoruz falan bir şey. Yani Newton boş inançlar yüklü olmasına rağmen aydınlanmacı olarak görülüyor. Newton çok komplike bir şey, fenomen. Çünkü bir tarafta fizikçi yanı var, matematikçi yanı var, bir tarafta da sinyalci ve büyücü yanı var. Dindar yanı var, boş inançları var ama yine de genel olarak pozitivist olduğu için aydınlanma kampından sayılıyor. Doğru yani aydınlanmanın Newton'un boş inançlı bir genel olarak aydınlanmaya sayılması çok saçma, tutarsız bir şey. Çünkü aydınlanma boş inançla savaştı. Ama Newton o dönemde ve çok uzun bir süre o boş inançları kamuoyundan istendi. Yani sinyal üzerine yazıları, matematik üzerine yazılarından çok daha kalınmış ve onlar bu yüzyılın başında açık aklımaya falan sıkıldılar. Yani insanlar bu bilgiyle Newton'un boş inançlı ve sinyalci yanıyla ilgilenmiyorlar. Çünkü diye demez ama Newton aydınlanmacı olarak görecek. Doğru. Yöntemi açısından görgücüydü. Yani Newton deneysel olarak onları bulduğuna inanıyor. Yani gerçekme yasasını o ampirik olarak bulduğuna inanıyor ve onları da şey, görgücülerin arasında ve kuşkucuların arasında ve doğal olarak rasyonelizme karşı tepkili. Ve o tepkisine özellikle Leibniz'e karşı yöneltiyor. Hem şimdi aşağı yukarı bir şey, Leibniz'in histerik denebilecek sınırlarda, yani Leibniz için söylediği şeyler gerçekten şey değilecek. Leibniz Kalkülüs'ü yayınlıyor, Newton 10 yıl sonra şey diyor, çıkıyor, diyor ki Leibniz Kalkülüs'ü 20 yıl önce benden öğrendi, benden diyor. Yani bu şey, yine bu konuda şeyler var, kaynaklar var, yani güvenilecek kaynaklar bunlar. Alexander Coyne'in kitabına bakabilirsiniz. Sitede kayıtlı olarak da var şey. Alexander Coyne. Şimdi aydınlanma dönemi, romantizm o dönemde Almanya'da özellikle şey ilmelenen ve yoğunlaşan bir dönem. Romantizm Goethe romantizmi hastalık olarak görüyor, klasizmi sağlıklılık olarak görüyor. Ama romantizmin dozları var. Yani her dozuna hastalık demek şeydir, doğru. Yani Beethoven'da biliyor işte romantik, biliyor işte klasik. Yani romantik ve klasik bir çizme. Ve romantizmi, Goethe ve şimdi kendileri romantikler olarak başlayıp klasiğe dönüyorlar. Tabii ki ondan sonra o şeyi yargılayabiliyor. O romantik olarak kalan şeylerde insanlar da var. Romantikliğini, romantizmlerini ölmeye kadar, genç yaşta ölme noktasına kadar götüren ve yoğunlaştıran insanlar var. İşte Novalis gibi. Ve Hölderlin romantik. Hölderlin, o da üst dengesini yitiren bir insan. Yani romantizmin temel kavramı duygunun usul önüne koyulması. Bu romantizm. Bu şey değil. Yani eğer yaşarsanız bunu, eğer düşünürseniz üzerinde, duygunun usul denetiminden çıkması şey, deliye kadar götürebilecek bir şey. Yani romantizm, ama tabii ki dediğim gibi bu sanırım hepsinde aynı dozda değil. Yani, nasıl? Tabii. O da romantik olarak
sayılır.
Nietzsche romantik
değil. Hayır ama Nietzsche'nin Wagner'i kullanması.
Neye kullanıyor? Yani,
trajedinin doğuşunda.
Neden kullanıyor?
Wagner'in diyor, Apollodorus şey.
Dionysos.
Evet, ona karşı Nietzsche Dionysos'u yüceltip Apollo'yu nispeten daha aşağılıyor.
Yalnız aşağılı bakın, şuna dikkat edelim. Nietzsche içgüdüyü yüceltiyor, duyguyu değil. Arada çok büyük fark var. Dionysios içgüdünün yüceltilmesi, duygunun değil. O taşkınlıklar, o Dionysios şey, romantik bir tanrı değil. O daha çok şey,
içgüdü
tanrı. Erotik bir tanrı.
Şarap ve
içgüdü. Evet, içgüdü tanrısı. Yani romantizm içgüdünün yüceltilmesi değil. Sevgi, duygu, içgüdü değil. O açıdan şey, Nietzsche'yi romantik olarak saymış şeyimiz yok, hiçbir sevgimiz yok. Wagner, yani bunun romantizmi, şimdi bir de kültürel, yani çok fazla şey var, terimler, bunları gazeteciler bile kullanıyorlar. Yani ne olduğunu anlamadan kullanan birçok insan var ve biz bunları okuyup bir an şey yapabiliyoruz, kaydedebiliyoruz, bu doğru, iyi çözümler falan değil. O konularda şey yapmamız lazım, biraz da uyanık olmamız lazım. Yani romantizmin içgüdüyle bir şeyi yok, ilgisi yok. Romantizm, duygunun şeyi, saltık. Ya da birinci sayılması. Şimdi Almanya'da durum. Almanya'da romantikler var. Almanya'da aynı zamanda bir felsefe geleneği başlıyor. Leibniz Fransız yazıyor ve pek Alman kültürüne dokunmuyor şey o dönemin başlarında. Almanya'da felsefe genelde Wolf'la şey yapıyorlar, başlatıyorlar. Wolf önemli bir felsefeci değil. Aslında sığ bir felsefeci ve genel olarak bir kurgu felsefeci değil ama o skolastizmden çıkışta bir basamak. Kant onu şey yapıyor. Bir yerde birçok noktada temel alıyor. Onun öğretilerini, yani Kant'ın şeyinde, kitabında, Arus'un eleştirisinde böyle hazır paket olarak bulduğumuz dörtlüler, genellikle ya da formülasyonlar, şeyden, adını belirtmeden, Wolf'tan aldığı şeyler, grup şeyler, paketler, öyle diyelim. Ve Kant, kuşkucu aydınlanma tinine ait olan bir şey. Kant'ın aydınlanma üzerinde yazısı da var. Aydınlanmayı o biraz şey gibi görüyor, yani insanın moral olgunlaşması gibi ya da duyuştaki olgunlaşması gibi görüyor ki o da şey değil, aydınlanma kalitelerine pek uygun bir şey değil. Yani onları ayrıca şu an konumuz o değil, onlara daha ayrıntılı olarak girebiliriz ileride. Çünkü aydınlanma bir bölümü şey, tinin gönlü bilimde bir bölüm olarak kullanılıyor, geçiyor, kapsanıyor daha doğrusu. Bu şey, zamanımız iyi değil mi? 15 dakika var bir şey. Yormadık değil mi? Şimdi aydınlanma romantizme, romantizm modernizme tepki ya da aydınlanmaya tepki diyebiliriz. Yani romantizm Avrupa'da kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değil. Yani bir şeyin ortaya çıktığı zaman çıkması durumunda onun nedenini sormamız gerekiyor. Bir şeyi anlamak demek nedenini bilmek demek ya da bir şeyi bilmek demek nedenini bilmek demek. Bir yerde bu romantizm ve modernizm şeyler, karşılıklı ilişki içindeler. O tepki olan şey Aydınlanma değil, romantizm daha çok. Romantizm genel olarak 30 yıl kadar sürdüğü kabul ediyor Almanya'da. Yani romantizmin o esas üretken parlak döneminin doruk dönemi 30 yıl kadar sürdüğü kabul ediyor ve Hegel romantizmle hiçbir zaman şey yakın ilişki içinde değil. Hölderle Hegel'in arkadaşı, o da arkadaşı sanırım. Ama şeyde gençlik yıllarında ve onun dışında Hegel'in romantizme karşı yani bir aydınlanmacı tepkisini göstermesi falan da beklenemez. Hegel bir rasyonalist. Bir rasyonalist romantizmi nasıl görecekse öyle görüyor Hegel. Felsefe tarihinde Novalis üzerine bölüm var. Çok kısa, yani bir sayfa bile değil ama orada bir şeyler söylüyor. Yani şimdi Hegel'i romantik olarak saymayacağız. Aslında hiçbir rasyonalist romantik olarak saymayacağız. Yani rasyonalist Descartes'in, Spinoza'nın, bunların Schelling romantiklerle yakın ilişki içinde duruyor. Schelling'e bakarsak o zaman şeyi göreceğiz. Hegel'in üzerinde de Schelling'in etkisi var ya da en azından ilişkileri var ve bu ilişki görgü bilme kadar yansımış olan bir ilişki. Onu biraz anlamamız iyi olacak. Schelling'in felsefesini ve karakterini. Schelling doğayı yücelt resimden ötürü ve sanatı yücelt. Yani Schelling'i de romantik olarak görmek için doğru olmayacak. Ama Hegel şeydi, romantik değil. Hegel aydınlanmacıdır. Yani etik olarak yararcı ya da felsefeci olarak, felsefe olarak kuşkucu falan değil, tam tersi. Rasyonalist. Bütün o alanlarda o rasyonalizmin getirdiği çözümlemeleri yapıyor. Şimdi Fransız devrimi şeyden sonra Hegel bir öğrenciyken oluyor, 19 yaşındayken işte biliyoruz, o dönemde Avrupa'da hemen Almanya'da bütün o şey felsefeciler, işte sanatçılar falan, yani bunların hepsi şeyi destekliyorlar, devrimi destekliyorlar, Napolyon'u destekliyorlar, hayranlık duyuyorlar, yüceltiyorlar, yükseltiyorlar vesaire. Ama bir süre sonra Fransa'daki olayların iç yüzünü öğrenmeye başladıkları zaman yavaş yavaş geri çekilmeye başlıyorlar. Yani bunlar ilkin işte özgürlük ağaç falan dikiyorlar, Fransız devrim marşını işte Almanca'ya çeviriyorlar. Yani büyük hayranlık var Napolyon'a. Hegel şey diyor, bu Yeni Savaşı'ndan sonra at üzerinde gördüğü zaman, orada gördüğüm dünya ruhuydu diyor. Yani bu ki Napolyon, Prusya, Birinci Reich'ı yok eden imparator, Alman imparatorluğu yok eden imparator ve Hegel onu dünya ruhu olarak betimliyor ve bütün onunla birlikte arkadaşları, çevresi de Napolyon'a hayranlık içinde. Yani ulusalcılık diye bir şey söz konusu değil. Orada önemli olan özgürlük ve Napolyon özgürlüğün orada şey Avrupa'ya yayıcısı, onun için savaşıyor. Yani sertliği ortadan kaldırıyor. İşte Fransız, bugün Fransız bayramındaki o kategoriler uğruna şey yapıyor, savaşıyor Napolyon. Sonra imparator oluyor tabii. Yani o idealizm fazla şey yapmıyor, geçerli olmuyor onun koşullarında. O devrime karşı tutumları da şey, duygusal değil. Yani onu şey diyemeyiz, ilk anda desteklemede ve daha sonra o terörü öğrendikleri zaman, orada insanların nasıl kırıldığını öğrendikleri zaman, vahşeti öğrendikleri zaman ondan geri dönüyor. Yani şöyle diyebiliriz, Fransa'da o, yani Avrupa devriminden bir çalkalandı. Bütün o şeyden sonra, Fransız devriminden sonraki 100 yıl boyunca neredeyse, ve o çalkantılar 20. yüzyılın başlarında da sürdü. Ama devrim deyince şeyi anlamamak lazım. Yani Fransa'da olanları devrim prototipi olarak anlamamak lazım. Yani bir devrim zorunlu olarak bir kral ya da kraliçeyi alıp kendisine uçurmak zorunda değil. Bu şey Fransa'ya özgü bir şey. Başka yerlerde Hollanda'da, İngiltere'de, İskandinav'da kraliçeler, krallar falan bunlar şeyler, kendi koltuklarını koruyorlar. Hiçbiri geride gönderilmedi. Ama üstelik oralardaki gelişme Fransa'dakinden çok çok daha iyi oldu. Yani ille de insanların ayaklanması, bilmem Bastille'leri basmaları, on binlerce insanı götüne göndermeleri, binlercesini ya da yüz binlercesini hain olarak görmeleri falan bunlar devrim için gereken şeyler değil. Devrim, orada Avrupa'da olan devrim şeydi, yurttaş toplumunun doğuşuydu ve
Yani insanlar kimleri olayı kavramsal yapısıyla gördüler, kimse daha duygusal davrandı vesaire. Her neyse, yani Fransız devrimi Almanya'da özellikle Hegel kuşağı tarafından desteklendi. Çünkü özgürlük getiriyor. Ama oradaki o şiddet, vahşet, terör, Hegel ve başkalarını, Hölderlin, Hegel, bunların mektuplaşmaları falan var. Yani gerçekten şey, bir noktadan sonra tiksinmeye başlamışlar ve şey yapıyorlar. Yani ülke ile real arasındaki uygunsuzluğu görmeye başlıyorlar. Gerçeği değil de Fransız devrimine karşı çıktığını falan söylemek doğru değil, öyle bir şey yok. Ama o devrimin tarzını onu beğenmemeye başlıyorlar ve onu beğenmeye başlıyorlar. Almanya'da daha şey süreç devlet tarafından kontrol edildi. Rusya devlet tarafından, yukarıdan tabii reformlar yapıldı. Ama o Alman prenslerinin ya da Alman şeyinin devlet, Alman yönetici egemenlerinin Napolyon'un dürtüsü ya da tehdidi olmadan o modernleşmeleri çok kolay yapabileceklerini düşünemeyiz. Çünkü yani o şey, Napolyon onayının da özgürleşmesinin bir faktör oldu. Şimdi Hegel'in şeyi, yaşadığı dönem. Yani bu dönemi anlatmak aslında gerçekten zor. Bir Türk için daha zor çünkü bizim tarihe yabancıyız. Yani oralarda yaşıyorsaydık, o okullar daha işin başından o tarihi öğreniyorsaydık daha iyi anlardık ve daha iyi anlatabilirdik. Ama bir Almanya'nın realitesine, yani Hegel'in içinde yaşadığı Almanya'ya sadece buradaki birkaç şeyle belirlenimle tamamlanacak bir şey değil. Çok daha komplike, çok daha karmaşık bir şey. Yani Almanya'da devlet yok mesela, merkezi bir devlet yok. Fransa'da bir kral varken Almanya'da binlerce şey var, prenslik var, şatolar, her birinin devlet, her birinin kendi yasaları, kuralları, sınırları, gümrükleri vesaire. Burada işte Prusya bunları merkezi bir devlet haline, tek bir devlet haline getirmeye çalışıyor ve o da kolay değil. Yani Almanya'nın hala federal bir devlet ve o ulusal birlik yok. Yani Almanlar birçok yerinde parçalanmış durumdalar yani. İsviçre'nin 160'ı Alman, Avusturya Alman, yine Alman
Katolik
dinine ait. Avusturya Katolik. İsviçre'de İsviçre'nin şeyi o da Protestan çoğunlukta ve o Protestan'ın modernlik ilişkisi, ilgisini yakını gösteren bir şey. Şimdi Almanya tabii burada Almanya, Rusya'yla ve Polonya'yla olan ilişkileri var. Sürekli, yani Kant'ın, Königsberg mesela, Polonya'nın, Prusya'nın, Polonya'nın, Prusya'nın, Rusya'nın falan buralar. Onların şeyleri çok farklı. Sınır dalgalanmaları, kültürel etkileşimleri. İngiltere'nin rolü var. İngiltere sanayi devrimi başlatıyor. Daha sonra bu kıtaya oradan iniyor. Almanya'ya daha iyi. Yani Almanya'nın geri olduğunu falan söylüyorlar bazı. Tamam, sanki saçma yorumlar. Aslında Almanya ekonomik olarak, endüstri olarak falan o kadar da geri değil.
Avusturya'da bir şey daha söyleyeceğim. Almanları da hiç benzerlikten hoşlanmıyorlar. Yani benzer tutmaktan hoşlanmıyorlar.
Yani tabii.
Hatta bana sert bir şey söylediler. Siz dediler, Kürtlerle bir misiniz falan.
Çok o cahillikten söylenen bir şey.
Çok sert bir
kök. Yani onlar aynı kökten gidiyor. Dilleri aynı. Her şey
evet.
Aynı. Avusturyalıların karakteri Osmanlılarla kavgaları tarafından belirleniyor. O onların karakterindeki birinci faktör. Çünkü komşu. Yani Osmanlılar Avusturya'yla komşu. Avusturya Macaristan İmparatoru. Habsburg hanedanı şey. Kendine zevkli olarak Osmanlı'ya göre tutmak zorunda ve politikalarını ona göre belirliyor. Kimle ittifak kuracak, kimle kurmayacak, kime karşı kuracak. Ve Almanya'nın Polonya'yla aynı zamanda Osmanlılar komşu. Yani Polonya'yla. Evet. Polonya, Almanya ve Rusya arasındaki tampon bölge orada Polonya şey, sürekli izlen bir şey, bir ulus. Yani bu son zamanlara kadar süren bir şey ve
onlar da Almanlara çok tepkili. Polonya.
Tabii yani onlar bir taraftan Almanlar, yani iki dev arasında düşünün yani iki tarafta seni tampon olarak kullanabiliyor. Şeysin. Fiziksel olarak, askeri olarak falan onları durdurabilecek durumda değilsin ve orada her neyse bunlar şey, Avrupa tarihinin şeyleri, özel durumları ve Hegel'in 1807'de yazılıyor görünüyor bilim. O dönemde bunlar işte okuyorlar ve Yani orada felsefe ve sanatların gelişmesi için son derece uygun bir ortam var. Yani Bach'ın, Mozart'ın ya da Beethoven'ın ve Brahms'ın, Schubert'ın, Schumann'ın bütün bunların ortaya çıkabilmesi için Goethe'nin şimdi şey gerekir. Ona uygun bir altyapı gerekir. Ya da kültürel bir altyapı gerekir. Dinginlik gerekir. Yani. Ve ayrıca da başka, çok daha başka olduğunu faktör de gerekir tabii. Güzel bir ortam yani o dönem bu kadar çok şeyin ortaya çıkmasına olanak verdiğine göre o ülkenin ekonomik durumu, işte kültürel durumu, yani o dönem dünyanın bir şairini yaratıyor. Goethe öyle kabul ediyor bunu. İngilizler de kabul ediyor neredeyse.
Besteciler de, romançlar da hep söylüyor. Hepsi patlama halinde aslında.
Evet. Bir sadece Almanlar değil, yani Fransızlar da var. Fransızlar da önemli bir ulus kültür açısından. Yani romanda...
Ruslar.
Ruslar, evet. Yani ama Ruslar şey yapıyorlar. Yani Tolstoy muhtemelen en büyük yazar olarak kabul ediyor ama arkadan geliyor. Arkadan geliyor. Yani o Rus kültürü, Rus modernleşmesi, Osmanlı modernleşmesi, bunlar arkadan geliyorlar. Ama evet, şey Osmanlılar şey yapamıyorlar.
Daha ziyade Doğu şeyine kalıyor Osmanlılar. Evet. Doğu tininde kalıyor.
Ya da kendi tininde kalıyor. Yani Osmanlı tini...
evet, özgün bir şey tabii. Kendi
az bir şey. Kolay bir şey değil ki. Hem Doğu'ya bası, hem Batı'ya.
Roma ile Avrupa'da ama İslam'la da bir ölçüde şeyde, Doğu tininde.
Şimdi bu dönem çok özel bir dönem. Yani hem Avrupa açısından hem de Osmanlı açısından. Ve yeterince de inceleme, yani çok fazla inceleme yapılmış ama her şeye rağmen tam olarak her noktada bir çözümlenmiş gibi görünmüyor. Yani o yüzden ancak ana hatlarını iyi toparlayabilirsek daha fazla çözümleme yapabiliriz. Yani o yüzden de ana hatlarda kalmak bizim için şey yeterli. Yani bazı şeyler yanlış olabilir. Söylediğimiz şeyler arasında eksik olabilir. Ama ana hatlar önemli. Ana hatlarda aydınlanmanın görgücü felsefi temelini gözden kaçırmamak önemli. Aydınlanma şey değil. Gerçek anlamda rasyonalist bir felsefi temeli olan bakış açısı değil. Bakış açısı diyeceğiz aydınlanmaya. Aydınlanma bir parti değildi. Bir felsefe de değildi. Yani şey anlamda aydınlanma felsefesi dendiği zaman aydınlanmanın özel bir felsefesi olduğu anlaşılmıyor. Yani bunlar işte Debuton, Kant falan Voltaire gibi insanların yazıları, felsefeleri bunun altında anlaşılıyor. Aydınlanma bir team diyebiliriz ve bir kültür diyebiliriz. Ama rasyonist olduğunu söylemek ancak ve ancak onu boş inançla karşı karşıya getirdiğimiz ölçüde meşru sayılabilir. Boş inanca karşı aydınlanma rasyonist. Ama aydınlanma kendinde gerçek anlamda rasyonist değildi. Çünkü o rasyonistin şeyden çok ayrı, kuşkuculuktan apayrı bir şey ve kuşkucunun savaştığı bir şey, karşı çıktığı bir şey. Yani bu önemli. Hegel rasyonalizmin, aydınlanmanın ve klasik felsefenin romantizme göre karşı romantizme bakış açıları da onu değerlendirmek de önemli. Yani rasyonalizmi romantizmle şey yapamayız, örtüştüremeyiz. Mesela bazı yazılarda gördüm ben, Hegel romantik diyorlar. Yani bunu yazanlar felsefeciler falan. Tamam, yazabilirsin yani bu şey değil, mesela düşünemeyeceğim bir şey değil. Ama eğer Hegel rasyonalistse ve romantizm duyguyu ön plana alıyorsa Hegel'in romantik olduğu
söylemek,
hiçbir şey bilmiyor olmak demek ve yani bunu yazan bir insan diye şey yapabiliyor, bir felsefe doktorasında okey alabiliyor. Yani bu akademik olarak onu engelleyecek bir şey değil. Ama kavramdan çok uzak, nasıl?
Çok
olumsuz
bir şey.
Çok olumsuz bir şey. Yani, çünkü o notu verenler de aynı tabii, şeyi düşünüyor olacaklar. Evet. Hegel romantik değil. Hegel nihilist değil. Yani romantizme, modernliğe karşı ikinci negatif duygusal tepki nihilizm diyebiliriz. O daha o dönemlerde henüz başlamıyor ama Kierkegaard'la birlikte kendini göstermeye başlıyor. Çok yakın duruyor nihilizm şeye. Modern, yani ortaya çıkmaya bu şey. Hegel 1830'da ölüyor ve yani ondan sonra zaten nihilizmle pozitivizmle kendini göstermeye başlıyorlar. Hegel'in tarihsel koşulları böyle. Almanya'da Almanya devletinin durumunu bilmekte yarar var. Yani Prusya devleti nedir? Nedir? Böyle ucu müdür? Totaliter midir? O dönemde yani totaliterliğin ya alternatifi neydi? Aydın despot kavramı önemli. Aydınlanma ile ilgili olarak. O çok önemli. Yani onu biraz şey yaptık. İstersen saat 9 bir ara verelim. Yani bu tarih çünkü benim gibi bana dönsek iyi olacak aslında. Çünkü bir soru gelmesi o dönemin tarihsel kavramları. Ama aydın destek.
Aydın destek. Üstünde dönüyor.
Evet.